Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir panorama söyleşisinde birlikteyiz. Bu sefer Facebook üzerinden canlı yayınlamaya çalışıyoruz. Korona günlerinde hepimiz artık teknoloji üstadı olmaya başladık. Çok şey öğrendik. Bu da öğrendiklerimizden bir tanesi. Eğer bir hatamız, kusurumuz olursa affola, ilk defa denediğimiz bir şey. Bugün Türk dış politikası konuşacağız. Bunu konuşmamızın vesilesi kamuoyu algıları, Türk dış politikası kamuoyu algıları araştırması. Karşınızda gördüğünüz ekip bu araştırmayı 2003'ten beri her yıl gerçekleştiriyor. Bu yılda 3-17 Nisan arasında Türkiye'yi temsil eden 26 ilde 1000 kişiyle yüz yüze görüşerek gerçekleştirildi. Korona dönemi olduğu için yüz yüze görüşmenin %90'ı şu anda sizinle yaptığınız gibi böyle bir program aracılığıyla yine göz göze bakarak gerçekleştirildi. Bu akşam size anketi anlatmayacağız. Onu zaten kamuoyuyla paylaştık. Anketin kendisini görmek isterseniz, sonuçlarını ve raporunu görmek isterseniz Kadir Has Üniversitesi'nin web sayfasından khas.edu.tr'den veya benim web sayfamdan mustafaaydin.gen.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Bugün biz bu anketten öğrendiklerimiz çerçevesinde Türk dış politikasını konuşacağız. Konuşurken arkadaşlarım kendi uzmanlık alanlarında tabii işe girecekler ama her biri Türk dış politikasının çok farklı yönleri üzerinde çalışıyorlar, zaman zaman konuşuyorlar. Dolayısıyla herhangi birimize ait olan bir alan yoktur. Bu her konuda bu akşam burada size biraz ahkam kesmeye çalışacağız. Kısa kısa gitmeye çalışacağız. Çok sıkmamaya çalışalım. Bir noktadan sonra da sizlere sorularınız olursa onlara cevap vermeyi de deneyeceğiz. Şimdi şöyle başlayalım. Soli, senle başlayalım. Çünkü Türkiye'nin şu anda en çok tartıştığı konular Orta Doğu ile ilgili. Zaten bizim ankete baktığımızda da hani Türk dış politikasının önündeki en önemli sorunlar nelerdir dediğimizde iki ana sorun çıkıyor. Birisi PKK bağlantılı sınır aşan terör meselesi ki o zaten Orta Doğu ile ilgili bir mesele sonuçta. İkincisi de Suriye bağlantılı konular. Dolayısıyla sen genel olarak tabii bu anket çerçevesinde ama genel olarak görüşlerini de söylersin. Şu anda Türkiye'nin Orta Doğu bütününe baktığında ama özellikle de Suriye'ye bakmak belki daha doğru olabilir. Dış politikası hakkında ne düşünüyorsun? Bunu istersen Amerika'ya, istersen Rusya'ya ve diğer ülkelere de elbette bağlayabilirsin. Bir 5-6 dakikalık giriş alalım, sonra tartışalım.
Bir kere ben baktığımda rakamlara kamuoyunun Türkiye'deki Orta Doğu politikalarını başarılı bulanların oranı kamuoyunda 33,9. Geçen sene 22,5'muş. Bunda herhalde son yapılmış olan Barış Pınarı Harekatı'nın da etkisi var. Fakat yani bunca yıldan ve bunca propagandadan sonra 33,9 bana çok da coşkulu bir destek gibi gelmiyor Orta Doğu'daki dış politikaya. Ben açıkçası kamuoyu orada ne olup bittiğini tam olarak bilmedikçe ateşin düştüğü yeri yaktığı aileler haricinde yani şehit aileleri haricinde açıkçası kamuoyunun orada olup bitenlerle de çok ilgilendiğini sanmıyorum. Türkiye'nin ekonomik sorunları onları daha çok ilgilendiriyor. Normal şartlarda bu başarısızlık yani 33,9 bir başarısızlığa işaret ediyor. Normal şartlarda herhangi bir ülkede hatta Türkiye'de bunun sonucunda orta sınıflar biraz seslerini çıkarırlardı. Türkiye'de artık orta sınıfların çocukları askere gitmedikleri için onlar da bunu umursamıyorlar. Orada bir şeyler oluyor. İçeride biz bunun terör olarak uzantısını görmediğimiz takdirde PKK terörü, IŞİD terörü, farklı türden ne terörlerse artık görmediğimiz takdirde tamam orada ne yapılıyorsa yapılsın biz kendi işimize bakmak zorundayız. İşimiz de zaten pek de matah değil şeklinde ben bir duruş olduğunu sanıyorum. Bu rakamlar da bana açıkçası bunu söylüyor. Buna karşılık şablonlaşmış olan bir takım görüşler ortada. İşte İsrail düşman, işte Filistin meselesine güya bir ilgi var filan bunun gibi. Ama şuradan baktığınız zaman Türkiye'de, Türkiye'nin Orta Doğu politikası yahut Suriye'deki politikasının başarısı olup olmadığının değerlendirilmesi son tahlilde PKK ile mücadeleye ya da Kürt meselesini nasıl etrafımızda ve içeride evrildiğine bağlı olarak kamuoyu indinde belirleniyor. O bakımdan da çok böyle cıva gibi olduğunu düşünüyorum. Her an her yere de aslına bakarsanız çekilebiliyor ama terör üzerinden bu dış politika gerekçelendirildiği için de kamuoyu da o konuda gerçekten çok hassas olduğu için herhangi bir soru sorma gereği de duymadan durum budur diye düşünüyorum.
Aslında çok güzel girdin. Tabii terör merkezli olarak belirlenince tavırlar dış politikada özellikle Orta Doğu ile ilgili. Bu sefer Rusya'nın ve özellikle de Amerika'nın PKK uzantılı olduğu düşünülen ve aslında gerçekte de öyle olan PYD ile olan bağlantıları gündeme geliyor. Ya da hatta daha da geniş bir düzlemde Orta Doğu'daki tüm farklı Kürt grupları ile olan bağlantıları bir şüphe halinde geliyor Türkiye'de. Bunun etkisi Türk-Amerikan ilişkilerinde ne düzeyde?
Bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde etkisi çok yüksek de tabii şöyle de bir gariplik var. Çünkü bunun da tabii doğrudan doğruya kamuoyunu kimi nasıl bilgilendirdiğine bağlayarak gözlemliyorum. ABD'nin PYD ve YPG'ye verdiği destek konusunda her Allah'ın günü bir şeyler işitiyoruz. Tabii sahada da silah veriyorlar, lojistik destek veriyorlar vesaire filan falan. Fakat aynı PYD ile ya da YPG ile Rusya'nın çok yakın ilişkileri olduğu gerçeğini pek kimse de bilmiyor gibi. Bu da tabii kimse tarafından da söylenmiyor. Ben daha Türkiye kamuoyunun 5 Mart mıydı o? Şubat sonunda yapılmış olan harekat, 36 askerin şehit olduğu söylenen buradaki Rus rolüyle ilgili doğru dürüst bir bilgiye sahip olduğunu sanmıyorum. Sonuçta bu işi Rus uçaklarının yaptığı benim bildiğim kadarıyla kesinleşti. Ve Cumhurbaşkanı 5 Mart günü bu konuyu hiç açmadan bir toplantı yaparak Başkan Putin'le yeni bir anlaşmayla geri döndü. O yüzden dediğim gibi ben kamuoyunun hassas olduğunu söylediği konularda ne kadar hassas olduğu konusunda bir kere derin kuşkulara sahibim. Aynı zamanda da işte bizim ankette her sene çıktığı gibi %80'in 80-85 arasında kamuoyunun televizyonlar aracılığıyla bilgilendiği bir ülkede de zaten bilgilenilmiyor. Bir takım malumatlar alınıyor, onlar da eksik oluyor. Dolayısıyla çok da sağlıklı bir bilinçli kamuoyu pozisyonunun oluşturulması bana zor geliyor.
Güzel. O zaman böyle yayınlar yapmaya devam etmek lazım bilgilendirme amaçlı. Sen Rusya'ya da dokundun. Rusya deyince tabii Suriye üzerinden girip Rusya dedik ama Mithat Hoca'yı devreye almak gerekiyor bu aşamada. Mithat Hocam sen Türkiye-Rusya ilişkileri açısından ne görüyorsun genel olarak ve tabii Orta Doğu'yla da bunu bağlayalım. Yani Suriye'deki Rusya'nın pozisyonu ve yine orada PYD ile olan ilişkileri açısından neler söylersin?
Hocam aslında ben de benzer bir giriş yapmayı düşünmüştüm. Anketi tekrar bir gözden geçirdim. Hani Rusya ve özellikle Avrasya çerçevesinde konuşursak nasıl oluruz diye. Ama baktığımızda Türkiye'nin önemli meseleleri konusuna bizim ankette de açıkladığımız büyük bir ne diyelim çoğunluk kamuoyu tabii yönlendirildiğini biliyoruz ama
Mithat Hocam senin bağlantıda bir sorun var. Peki Mithat Hoca'yı biraz dinlendirelim. Bence Sinem Hoca'yı devreye alalım. Ben Mithat'ın sesini bir kısayım. Sinem Hocam sen daha çok Avrupa Birliği çalışıyorsun. Avrupa meselesine bakıyorsun. Özellikle Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerine bakıyorsun. Orada tabii son yıllarda çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir süreç var. Süreç yaşıyoruz. O sürecin ne olduğunu bize biraz açıklar mısın? Ve yine hani genel olarak Türk dış politikası ve Avrupa, Avrupa Birliği olarak ne görüyorsun?
Tabii ben de anketle başlayayım ve anketteki veriyle başlayayım. Türk halkı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını destekliyor ve bu oran %53. Dolayısıyla burada biz hep yıllardır söylediğimiz, geçen sene bir sapma vardı %61'di ama yıllardır söylediğimiz, bu anketi yapmaya başladığımızdan beri kemikleşmiş bir destek var kamuoyunca. Bu başka kamuoyu araştırmalarında da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tutarlı bir yaklaşım ve Türk halkı Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor. Tabii öte taraftan bakarsak, yani Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de olumlu bir tablo çizmemiz mümkün değil. Yani hani son gelişmelere bile baktığımızda, özellikle göç mutabakatını çöpe attığımız o son gelişmelere de baktığımızda, terör saldırılarının arkasından işte sınırların Türkiye tarafından açılması, Yunanistan'ın almaması, o insanların, göçmenlerin perişan olması zaten en önemli sorunlardan bir tanesiydi. Bunun ötesinde yani tıkanıklık noktalarına bakarsak Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde, bunlardan bir tanesi ve hepsinden de etkileneni müzakereler. Müzakere süreci bir yere gitmiyor. 2019 yılında işte Türkiye'nin Avrupa değerlerinden uzaklaştığı komisyon tarafından dile getirildi. Parlamento Mart ayında 2019'da müzakerelerin tamamen sonlandırılmasını önerdi ama müzakereler tamamen sonlandırılmadı. Şu anda fiilen müzakere etmiyor Türkiye. Ne bir müzakere başlığı açılabiliyor, o ta yıllardır süregelen bir şey. Müzakere başlıkları kapanamıyor. Böyle atalet içinde bir süreçten bahsediyoruz müzakereler konusunda. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başka bir tıkanıklık konusu. Bu Türkiye'nin taleplerinden bir tanesi. Gerçekleşebilecek nitelikte de bir talep fakat Avrupa Birliği tarafından kabul görmüyor. Bu da başka bir tıkanıklık. Vize serbestisi Türkiye'ye verilen sözler arasındaydı. Bu 2016'daki göç mutabakatının da içindeydi. Fakat vize serbestisi de bir türlü gerçekleşmeyen konular arasında. Bunun ötesinde enteresan olanı son dönemdeki COVID, Avrupa Birliği zirvelerindeki COVID gündemi içinde Türkiye'ye getirilen eleştirilerden bir tanesi de Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları. Avrupa Birliği COVID ile ilgili toplanıyor ama Türkiye ile ilgili böyle bir madde koyuyor zirve sonuç bildirgesine. Burada Türkiye'nin Libya ile de imzaladığı mutabakat muhtırası da Avrupa Birliği'nin eleştirileri arasında. Dolayısıyla bu konu son dönemde gündemdeki ve tıkanıklık noktası oluşturan konular arasında. Evet. Başta da söyledim, göç yine Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin aslında en olumlu ilerlediği, hatta belki de tek olumlu ilerlediği konuydu. Bunda da özellikle son dönemde yaşanan bir takım krizlerin etkisiyle bunu da yitirmiş durumda gözüküyoruz. Tabii COVID dönemiyle birlikte Türkiye'nin Batı ile ilişkilerindeki yardımları biraz böyle olumlu bir hava yaratmış gibi gözükse de, özellikle İtalya'ya ve İspanya'ya Avrupa Birliği kendisi yardım etmezken Türkiye'den yardım gidiyor olması olumlu bir hava yaratsa da, ben maalesef olumlu bir tablo çizemiyorum. Özellikle son güncel gelişmelerde ışığında.
Peki ama buna rağmen, aslında yani çizdiğin tablo tabii doğru bir tablo da, buna rağmen bizim araştırmanın gösterdiği bir şey var. Onu aslında enteresan bir veri. Bunu daha sonra soruya da sorarım. Amerika ile olan ilişkiler konusunda da benzer bir veriye rastlıyoruz. Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda bir takım emareler, arzular görüyoruz. Yani özellikle de Türkiye nasıl bir ülkedir diye sorduğumuzda, bir Avrupa ülkesidir diyenlerin oranının geçen seneye oranla arttığını görüyoruz. İşte buna karşılık Orta Doğu diyenler veya işte İslam ülkesidir diyenlerde bir azalma var. Bunu nasıl açıklıyoruz?
Tabii burada biraz beklentiler, Türk halkının Avrupa Birliği üyeliğinden beklentileri karşımıza çıkıyor. Özellikle ekonomik seviyenin yükselmesi, demokrasi, bunlar bizim zaten araştırmada da sorduğumuz sorular arasındaydı. Özellikle ekonomik beklentiler burada ön plana çıkıyor. Onun dışında tabii demokrasi arayışı ve Avrupa Birliği'nin bir sembol olarak görülmesi bu çerçevede, Türk halkının görüşlerini şekillendiriyor olabilir. Yine bizim cevaplarımız arasında, yani hani bu Türkiye Avrupa Birliği'ne, Türkiye'nin üyeliğinin Türkiye'ye sağlayacağı katkılarda sorduğumuz insan haklarının gelişmesi. Dolayısıyla bunu bir paket olarak düşünebilirsiniz. İşte hukukun üstünlüğü, insan hakları, demokrasi. Yine Türk halkının beklentileri arasında bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğini destekleyenlerin ve Türkiye'yi de aslında Avrupalı görenler değil, Avrupalı görmek isteyenlerin beklentileri gibi düşünülebilir. Tabii burada somut beklentiler de var. Yine cevaplarda da karşımıza çıkıyor. Serbest dolaşım, bu Türk halkının yine somut beklentileri arasında. Tabii bu Avrupalılık, Avrupa kimliği belirleyicisi olmaz ama günün sonunda bir takım çıkar hesaplarının da kamuoyu tarafından yapılıyor olması beklenir.
Tamamdır.
Yine bir şey söylemek istiyorum.
Evet, evet, söyle.
Şimdi darbe teşebbüsü 2016 yılında oldu. Biz o zaman araştırma sonuçlarını yayınlamıştık. 2017 ve Batılıların o an, o çok kritik anda böyle bir bela karşısında Türkiye ile dayanışma göstermemeleri kamuoyunda müthiş bir infial yaratmıştı kim olursa olsun. Şimdi böyle bir olayın ardından 2017 yılında Türkiye bir İslam ülkesidir diyenlerin oranı %39,9 çıkıyor. 2018 yılında, ki bu da Türkiye'de Ağustos ayındaki, Temmuz-Ağustos ayındaki dövizden tetiklenen büyük ekonomik kriz öncesinde yapılmıştı buradaki bizim araştırma, %56 kendini İslam ülkesi olarak görüyor. 2019'da 32,9'a, bu sene 22,4'e iniyor. Yani bu şimdi çok çok %60 oranında bir düşüş var neredeyse. Şimdi bu bence açıklanmaya muhtaç. Hani ben bunun araştırmasını yapmadım ama geçtiğimiz iki yılda Türkiye'nin içinde yapılan kamuoyu yoklamalarındaki özellikle genç nesillerin dinle ilişkisiyle Türkiye'nin kimliği hakkında ortaya çıkan bu rakamlar arasında bir bağ var mı diye düşünüyorum. Ama yani iki yıl önce %56 olan bir aidiyet göstergesinin %60 düşerek %22,4'e inmesi bana hakikaten çok çarpıcı geliyor.
Orada şöyle, yani evet, çarpıcı ve önemli, işaret ettiğin konunun önemli bir etkisi var ama şöyle bir tarafı da var, onu da söyleyelim, yanılgı olmasın. Türkiye kendine has ülkedir şıkkını biz 2019'da ekledik. Dolayısıyla 2019 ve 2020 verilerine bakmak lazım. Ama orada da yine Türkiye bir İslam ülkesi diyenlerde azalma var ve o trend devam ediyor. Buna karşılık Avrupa ülkesi diyenler artıyor. Ben şöyle gördüm orada meseleyi. Türkiye'deki hani bu klasik hep konuştuğumuz kimlik karışıklığı, kafa karışıklığı meselesi. İşte üçte biri aşağı yukarı Avrupalı, üçte biri Orta Doğulu İslam ülkesi. Kalan üçte biri de aşağı yukarı söylüyorum tabii. Kendine has özellikleri olan, herhalde bu iki tarafı birleştiren bir mesele gözüküyor. Peki şimdi Mithat Hoca'yı bir daha deneyelim. Mithat Hocam, eğer bir seste kötülük olursa bu sefer senin sesini açık bırakıp görüntünü kapatmayı deneyeceğiz. O zaman biraz daha iyi olabiliyor bazen. Konuşmana izin verebilirsem. Sen basabilir misin? Ben bastıkça sesin, Mithat Hoca yine dondu galiba. O yüzden ses çıkmıyor. Evet. Bu gece Mithat Anladım. Hoca üstelik Ankara'da, yani başkentte internet böyleyse durum vahim yani. Evet. Mithat gelince yeniden ona tekrar döneceğiz. O zaman Sinem senle devam edeyim. NATO ile, yani Avrupa deyince aslında tabii NATO Avrupa değil, transatlantik sonuçta ve Avrupa'nın çok tamam. Şarkısını kapsıyor ama Türkiye'de biraz NATO dediğinizde Batı'yla ilişkiler genelinde değerlendiriliyor. Sen bu tarafı nasıl görüyorsun? Bu çerçevede ne var?
Şimdi tabii NATO ile ilişkilerde son dönemde, yani son birkaç ay içinde asıl belirleyici olan Türkiye'nin yine NATO ülkelerine...
Ben açıktım.
Tamam ben hocam.
Türkiye'yi durdurumda duyabiliyor musunuz?
Evet, şu anda seni duyuyoruz. Görüntünü kapattık.
Gidiyorum sesini.
Açtık. Sinem Hoca'ya soru sorduk, bir onu alalım, sonra sana döneceğim.
Yani son dönemde belirleyici olan, son birkaç ayda belirleyici olan Türkiye'nin NATO ülkelerine yaptığı yardımlardı ve NATO tarafından da bu özellikle pek çok platformda söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı yardımlardı. Maskeden işte siperliğe kadar yaptığı yardımlar, Amerika tarafının da buna müteşekkir oluşu. Son dönemde Türkiye-NATO ilişkilerinde son birkaç ayda belirleyici olan bu aslında. Ama krizlerden uzak bir ilişkiden bahsedemeyiz. Yani yine özellikle son yıllara baktığımızda S-400 büyük bir sorun olarak Türkiye-NATO ilişkilerinin belirleyicisi ve Türkiye her ne kadar uygulamaya koymadıysa da, her ne kadar bir sürü taahhütte bulunduysa da bu kriz çok aşılabilecek bir kriz değil. Bir yandan NATO Türkiye ilişkileri, bir yandan Türkiye'nin Batı ittifakı ile olan topyekün ilişkilerini de etkileyecek bir sorun. Londra zirvesinde özellikle Aralık 2019'da bu krizler biraz daha arttı. Özellikle PYD'nin, YPG'nin terör örgütü olarak nitelendirilmemesi NATO'nun savunma planında Türkiye açısından büyük sorun olarak görüldü. Öte yandan NATO'nun, yani Türkiye'nin de bir vetosu söz konusu olduğu şeklinde haberler çıktı ve Türkiye'nin de Polonya ve Baltık ülkelerine yönelik Rusya tehdidi karşısında oluşabilecek yeni plana destek vermeyebileceğine dair haberler yine belirleyici olduğu ilişkilerin gerilmesinde. Tabii zirve sonucunda Rusya bir tehdit olarak görüldü ama Türkiye'nin istediği de oldu gibi gözüküyor. Burada tabii yani yine aynı konuya döneceğim. Konu dönüp dolaşıp S-400'de kilitleniyor ve Türk-Amerikan ilişkilerinde de kilitleniyor. Türkiye'nin NATO ile olan ilişkileri biraz da bu bağlamda düşünülmeli. Tabii bir de NATO kendi geleceğini de konuşuyor. Özellikle NATO'nun beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediği tartışmaları çerçevesinde. Yani bu genel kontekst içinde de biraz düşünmek gerekir diye noktalayayım. Yine Mithat Hoca'ya dönmeye çalışalım.
Evet Mithat Hocam, sana dönüyoruz. Ben senin görüntünü ben kapattım.
Tamam, daha iyi belki hocam. Bilmiyorum, sesin geliyor.
Sürdürebilmek açısından sesin geliyor. Sorduğumuz soru Baki. O soruyu hatırlıyorsun. Rusya ile ilişkiler, evet. Orta Doğu'ya bağlı Rusya'yı, oradan devam edelim.
Aslında ben hani hem söyleyeni hem Sinem Hoca'nın değerlendirmelerini dinledim. Yani dolayısıyla aslında benim tarafımda bağlıyım ama bir türlü konuşurken kopuyorum. Niye olduğunu anlayamadım. Dolayısıyla hepsine baktığımda geniş bir alan oldu. Soli'nin mesela noktasıyla yürümek isterim o belirttiği noktaya. Türkiye'de özellikle kamuoyunun Rusya ile ilişkilerdeki Rusya'nın etkisini tam olarak algılayıp algılamadığı meselesinde bence sanki bizim anket biraz daha tersini gösteriyormuş gibi gözüküyor. Çünkü Rusya sorun kaynağı olan ana başlıklardan ya da aktörlerden bir tanesi listesine girmiş vaziyette önceki yıllara göre. Ve neden sorun olarak gözüküyor tartışmasında ya da diğer sorulara baktığımızda en önemli olarak Suriye, terörle mücadele ve bu anlamda Rusya'nın bu işte oynadığı rol konularında birleşiyor. Böyle bakınca kamuoyunun aslında Rusya ile işbirliği görmekle birlikte Rusya'yı güvenilir ülkeler listesine de koymadığını görüyoruz. Hatırlarsanız uçak düşürme olayı sonrasında da bu çok sert bir düşüş vardı. Tehdit algılaması yükselmişti. Bir önceki yılda daha geniş ve işbirliği ortak yapılabilecek bir ortak anlayışı vardı. Dolayısıyla bu denklem aslında değişmiş ve gördüğüm kadarıyla kamuoyu da bunu algılamış gibi gözüküyor. Bu çerçeveden düşünürsek bence Rusya aslında Türkiye için şu anda baktığımızda işbirliği yapılabilecek bir aktör fakat güvenilemez bir aktör olarak gözüküyor. Bunun üzerindeki en büyük etken bence kamuoyunun yönlendirilmesi meselesi. Yani daha önceki dönemde hem dış politikayı yapan ana aktör olan Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi hem diğer faktörlere baktığımızda Rusya hep pozitif gözükürken şimdi zaman zaman işbirliği yapılan, sınırları olan bir aktör gibi tanımlandığı gözüküyor. Ama diğer taraftan mesela genele baktığımızda Türkiye'nin işbirliği yapacağı aktörlerin tamamı Avrasya coğrafyasındaki aktörler olarak gözüküyor. Yani ne Avrupa var burada ne de Amerika. Ama bu Avrasya'daki aktörler de çok genel tanımlanmış vaziyette. Herhalde o da biraz evvel yine Solin'in bahsettiği ve sizin de açtığınız bu kimlik meselesiyle bağlantılandırılmalı diye düşünüyorum. Çünkü kimlik dış politikanın içine nasıl giriyor ve karar alıcı ya da kamuoyunu oluşturan karar alıcılar bunu nasıl yönlendiriyor? Burada gözüküyor. Mesela ben anketlerden okuduğum, eğer Doğu Akdeniz meselesi önümüzdeki dönemde Libya'da buna eklenirse muhtemelen Rusya'nın bu işbirliği yapılabilecek ya da ittifak ilişkilerinin olduğu aktör listesinde durması da çok kolaymış gibi durmuyor doğrusunu isterseniz.
Burada gelen bir soru var izleyicilerden. Onu aslında sorayım. Hem Avrasya'ya dokunuyor hem kimlik konusuna dokunuyor. Mithat Hocam sen belki devam edersin. Diyor ki soru, Türkiye'nin Afro-Eurasian State olarak tanımlanmasını hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Bu tabii hatırlayacaksınız hemen. Ahmet Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu dönemde kullanılan bir terminolojiydi. Türkiye Afro-Eurasian bir devlettir deniyordu. Son yıllarda ben kullanıldığını duymadım ama ne dersin bu konuda?
Valla benim hissettiğim, bizim anketleri peş peşe okuduğumuzda ve dış politikanın ve çevremizdeki yaşananları, gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin gittikçe kendisini ne Avrupa'yla, ne transatlantik dünyasıyla, ne de bu Avrasya coğrafyasıyla tanımlamayan bir aktöre doğru gittiği gözüküyor. Hele son dönemde Rusya ile yürütülen bir takım işbirliklerindeki sorun başlıkları artarsa muhtemelen kamuoyu bu anlamda klasik bizim hep tartıştığımız son dönemde Türkiye'yi bir yalnız kurt görme ve bu anlamda kendi başının çaresine bakabilecek bir aktör gibi hareket etmesini destekleme politikasına dönecekmiş imajı bırakıyor. Çünkü kamuoyunda böyle bir şey yok. Bizim de algıladığımız ya da medyayı okuduğumuzda gördüğümüz siyasetçilerin, dış politika yapıcının ve uygulayıcıların da konuşmalarından sürekli olarak aşılanan bir ki bizim anketin diğer sorularında da gözüküyor, bir tehdit algısı yükselişi var. Yani beka meselesine odaklanmış bir aktörün kendisini hiçbir tarafta görmemesi, kamuoyunun da bunu desteklemesi bence bununla bağlantılı. Şimdi Avrupa Birliği yok. NATO'yu sorgulamaya başladık. Bu anlamda transatlantik ilişkilerimiz sorunlu. Amerika çoktandır bizim için uzakta. Hani zaman zaman işbirliği yapmamız gerekse de uzak bir aktörmüş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunların hepsini alt alta koyunca bence Türkiye bu anlamda bir Avrasya, Afro coğrafyasının ülkesi gibi de durmuyor dikkat ederseniz.
Şimdi bir izleyicimiz mesaj atıyor. Diyor ki şu anda Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfasında Avrasya hala kullanılan bir terminolojiymiş. Ben politika yapıcılardan son dönemde duymamıştım ama demek ki web sayfasında hala varsa resmi görüşümüz budur.
Hocam ama bir nokta belki sizi bölüyorum tamam. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfasında özellikle güncel meselelere, Kıbrıs meselesine bakarsa aynı arkadaşımız bunların en neredeyse 2 yıldır 3 yıldır hiç güncellenmediğini de görecek. Yani ciddi bir mesele var, muhtemelen Cumhurbaşkanlığı web sayfasına gitmek daha doğru olacak.
Ona da bakalım. Bir izleyicimiz belki bakıp oradan bilgi verebilir. Soli sen ne söyleyecektin bu konuda?
Ben yani belki konuşurken şu geldi aklıma, bir eksiklik bizim araştırmamızda, o da şu. Ya böyle bol keseden Türkiye tek başınadır, yalnız kurttur, dört tarafı düşmanlarla, üç tarafı denizlerle çevrilidir. O üç taraftaki denizde de zaten sadece düşmanlar vardır. Bütün cihana şunu gösterecektir. Ya bir günde belki şu soruyu sormak lazım. Hangi kapasiteyle bütün bunlar yapılacak? Ya da Türkiye işte nevi şahsına münhasır bir ülkedir. Epey yüksek çıkıyor bu kimlik tanımlamasında. Bir ülkenin kendine özgü bir kimliği olması, onun herkesi kendine düşman ya da hasım görmesi için yeterli bir nedendir. Yani bakıyorsunuz kim bize dosttur diye, Azerbaycan 65 çıkıyor, KKTC 51 çıkıyor. Ondan sonra gelen ülkelerin alayında hayır bizim ya dostumuz değildir tarafı, dostumuzdur diyenlerden yukarı çıkıyor. Bu normal bir şey değil. Bu hakikaten normal bir şey değil. Ya bu kadar bütün dünyayla kavgalı olan bir ülkenin dünyada kendi etkisini hissettirebileceğini düşünmemiz zaten bana göre en büyük hata. Şimdi bakın, koskoca Amerika Birleşik Devletleri Trump diye bir başkanı olduğu için birlikte hareket edeceği müttefik bulamıyor neredeyse. Herkes son derece ihtiyatlı davranıyor. Trump'la herhangi bir şey yapmak istemiyor. Yani bunları biraz daha rasyonel tartışmak zorundayız gibime de geliyor açıkçası. Beni hakikaten dehşete düşürüyor yani. Azerbaycan ve KKTC dışında Türkiye'nin dostu yoktur. O zaman bir şey yapmak bana göre mümkün değil. Ya çünkü dış politika işi birazcık da koalisyon inşa etmek meselesidir.
Tabii bu önemli. Burada zaten bununla ilgili benzer bir soru var. İsterseniz oradan kayalım ve devam edelim. Ben kafamda haritayı düşününce kayalım diyorum, batıya doğru geçelim aslında. Yine NATO üzerinden Sinan Hocam sana sorayım, soru NATO ile ilgili. Türkiye'nin NATO'nun karar alma sürecinde konsensus şart olduğunda her üyenin bir nevi veto hakkı var diyor soru. Türkiye'nin bu hakkını uygun kullanıp kullanmadığı hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum diyor. Bunun tabii arka planında arka planında tahmin ediyorum Türkiye'nin bir süredir NATO'nun doğu kanadıyla ilgili planlarını durduruyor olması var. Onun arkasında da tabii Güneydoğu kanadıyla ilgili planları bir türlü geçirilememiş olması var. Buradan yola çıkarak ne diyebilirsin Türkiye'nin NATO'da bu veto hakkını nasıl kullandığı ve esas önemlisi tabii ittifak ilişkileri. Yani NATO bizim 60 yıldır ittifak içerisinde olduğumuz bir yapı ve NATO ülkeleri bu ankette de genellikle Türkiye'ye tehdit olarak gözüküyorlar. Bu ikilemi nasıl açıklayacağız?
Tabii bu Türkiye'nin NATO karar alma mekanizmaları içindeki yerini biraz uluslararası ilişkilerdeki alver süreci olarak da tanımlamak lazım. Türkiye'nin koridorlarda, kapalı kapılar arkasında veya liderlerle görüşmelerinde, liderler arası görüşmelerde nasıl konulara yaklaştığıyla çok ilintili. Bir konuda çok ısrar ederken başka bir konuda ikna ediliyor olabilir. Örneğin NATO-AB ilişkilerinin önünün açılmasında Türkiye'nin farklı nedenlerle ikna edilmesi söz konusuydu. Çok bir örnek vermemiz gerekirse. Bunun ötesinde tabii Türkiye Transatlantik Ortaklığın önemli bir parçası ve özellikle İdlib'deki o son gelişmelerde ve terör saldırılarıyla birlikte hepimiz hatırlarız, NATO'nun bir videosu vardı. Türkiye NATO'dur şeklinde. Yani böyle bir dayanışma mekanizmasından bahsediyoruz. Tabii onun ötesinde Türkiye'nin terörle mücadelesinde NATO'nun ne kadar destek verdiği ayrı bir tartışma konusu. Bunun ötesinde anketteki sonuçlara bakarsak NATO üyeliği Türkiye'ye katkı sağlıyor mu? Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlıyor mu? Burada yüksek bir oran görüyoruz. Yani göreli olarak yüksek bir oran görüyoruz ve buradaki sonuçlara bakarsak olası bir askeri saldırı halinde Türkiye'nin yardımına gelecek olması yine önemli bir beklenti. 75.9 çok yüksek bir oran. Hala Türk halkı NATO'nun Türkiye'nin güvenliğinin temel unsuru olduğunu düşünüyor. Ve Türkiye'ye yönelebilecek tehditleri caydırması, Türkiye'nin batılı ülkelerde ilişkilerde temel bağlantı noktası olması gibi bir takım sonuçlar var. Dolayısıyla NATO üyeliğinin Türkiye'ye katkı sağlayacağına, Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlayacağına dair beklentiler sonsuz ama biraz evvel de anlattığım gibi kriz alanları da sonsuz. Türkiye-NATO ilişkilerinin çıkmazları kolay kolay çözülebilecek çıkmazlar değil, kurtulunabilecek çıkmazlar değil. Dolayısıyla şimdilik burada bırakayım ama devam ederiz gibi gözüküyor. Sesiniz gelmiyor.
Hocam ben buna bir şey ekleyebilir miyim?
Evet, ben de tam sana soracaktım. Sen ekle, başka bir soru sorayım. Evet, ekle.
Okey, ikisini bağladığında bir nokta kısaca. Şimdi eğer Türkiye'nin, benim hissettiğim anketin genel değerlendirmelerini ve tutarlılıklarını, yani kamuoyunun tutarlılıklarını, anketin değil, çalışmanın değil, tutarlılık ve tutarsızlıklarına baktığımda, Türkiye'nin dostları listesinde ilk 15'e baktığınızda eğer Rusya'yı ve Ukrayna'yı Avrupalı, batılı güç saymaz iseniz sadece Almanya var. Ve başa gittiğinizde Azerbaycan, KKTC, Özbekistan, Pakistan var.
Yani ve orada Solin'in söylediği çok önemli. Aslında ilk ikiyi çıkartırsan kalanının dost görülmeme oranı daha yüksek yani.
Daha yüksek ve yani bu bir tutarsızlık ve hamasetin kamuoyuna nasıl hakim olduğunu gösteriyor. Hele Özbekistan'ı bu listenin tepesine kamuoyu oturtturuyorsa Çok şaşırtıcı. Çünkü Özbekistan'la evet. ilişkilerimizin son 20 yılını, 25 yılını kamuoyunun bilmediğini, anlamadığını işaret ediyor. Dolayısıyla burada kamuoyunu dış politika yapımı konusunda ciddi biçimde yönetebildiğini ve yönlendirebildiğini düşünüyorum ben. Karar alıcıların ya da dış politika yapıcılarının diyelim. Bence bu bunu gösteriyor. Perde arkasında ise başka mekanizmalar çalıştığını ben düşünüyorum. Yani Solin'in söylediği şey bana onu düşündürdü. Eğer buna bağlı olarak, yani bu hamasete bağlı olarak yürüse hiçbir şey yürümeyecek. Dolayısıyla dış politika yapmanız da mümkün olmayacak. Herhangi bir sahada ilerlemeniz de mümkün olmayacak. Aslında Türkiye bu anlamda geleneksel ve ne diyelim büyük aktörler de sürekli çalışıyor. Suriye'de, ne diyelim terörle mücadelede, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Karadeniz'de başka şeyler de çalışıyor. Ama kamuoyunun nedense farklı biçimde bir yönlendirme var. Bu da herhalde bu zamanın ruhuyla mı ilintili acaba diye düşünüyorum.
Yani orada belki biraz daha bunu konuşuruz. Soru sana sözü vereyim. Çünkü son dönemle alakalı bir mesele değil bu aslında. Hep böyle gibi. Bir izleyicimiz de zaten buna işaret ederek diyor ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bazı Türkler de diğer Türklerin düşmanıdır diyebilir miyiz? Diyor. Herhalde ankete bakınca neredeyse öyle. Çünkü biz bir de Türkiye eğilimleri araştırması yapıyoruz hatırlarsanız. Orada bir sene şey sormuştuk. Ülkeleri yakınlık olarak halkları değerlendirin diye sormuştuk. Türkiye'yi de eklemiştik. Yani Türklerin Türk halkını kendilerine ne kadar yakın bulmalarını, değerlendirmelerini istemiştik. %50'nin altında çıkmıştı diye hatırlıyorum. Yanlış veri söylemeyeyim. Dolayısıyla kendimizi de çok fazla dost görmüyoruz gibi geliyor. Ne dersin Sony?
Yani zaten herkese bu kadar sevgisiz yaklaşmak ancak kendinle ilgili bir sevgi problemi olmasıyla mümkündür. Ben uzun zamandan beri açıkçası böyle düşünüyorum. Ben Mithat'ın söylediğine biraz katkıda bulunmaya çalışmak istiyorum. Şimdi daha kötüsü yok Amerika'dan İsrail dışında. O zaten apayrı bir kategoride. Şimdi bu Amerika Türkiye Libya'da açıktan değilse bile zımnen bir destek veriyor. Biz aynı Amerika'nın Rusya'ya bir gövde gösterisi olarak Karadeniz'e gönderdiği B-1 bombardıman uçağına yakıt akmi ikmal uçaklarıyla yakıt veriyoruz ve bu şekilde ta 1991'den beri yapmamaya kendimizi adadığımız Amerika'yı ve NATO'yu Karadeniz'e sokmama politikasından geri adım attığımızı gösteriyoruz ve bu tabii Rusya'yla da güya ilişkilerimizin çok iyi olduğu bir zamanda gerçekleşiyor. Kamuoyunun şüpheyle yaklaştığı NATO'nun, bizim Serhat burada olsaydı daha detaylı bilgi verirdi, ben o kadar bilgi sahibi değilim, bugüne kadar olmadığı kadar çok sayıda operasyonuna ya da tatbikatına Türkiye katılıyor ve bugüne kadar katılmadığı alanlarda katılıyor. Ve kamuoyunun bundan haberi yok. Her şeyi Türkiye'nin Battal Gazi gibi tek başına yaptığını filan düşünüyor. Yani buradan sağlıklı, ya deminki noktama da geliyorum. Hakikaten buradan sağlıklı bir düşünce çıkarabilmek, bir değerlendirme çıkarabilmek mümkün değil mi? Eninde sonunda bizim buna ihtiyacımız olacak diye de düşünüyorum.
Peki, bir soru var. Biraz uzunca, biraz da konuyu değiştiriyor ama yine bu kimlikle de bağlanabilir. Kime soracağımı çok kestiremedim. Ortaya sorayım, birisi cevaplasın diyeceğim. Diyor ki arkadaşımız, hocamız, özellikle Arap Baharı sonrasında artan bir mazlumların hamisi, koruyucusu olma söylemi var Türk dış politikasında. Hatta dünyanın neresinde mazlum varsa biz onun yanındayız ve benzeri söylemler var. Dışişleri Bakanlığı da bunu insani dış politika olarak tanımlıyor. Hem bu konudaki görüşlerinizi soruyor arkadaşımız, hem de kamuoyu nezdinde bunun bir karşılığı var mı? Mazlumların hamisi olduğuna inanılıyor mu? Bunu belki şeyle cevaplamak istersiniz. Yani Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yaklaşımı bence iyi bir işaret olabilir mazlumların durumuyla ilgili. Kim söylemek ister?
Türkiye'nin Suriyeli mültecileri kabulü ve bütün var olan problemlere rağmen onlara yönelik politikası bence bir yüz akıdır. En azından yakın zamana kadar bu böyleydi, kabul ediyorum. Ama diğeri biraz Türk'ün Türkiye propagandasıdır. Sudan'da 400 bin kişinin katliama uğradığı Janjavidler tarafından katliama, Darfur katliamlarında SUT'un sorumlusu olan o Janjavidleri örgütleyen ve Darfur'daki daha Afrika kökenli Afrikalı Müslümanların üzerine salan Ömer Beşir buraya kırmızı halılarla bilmem kaç bin defa davet edildi. Son buraya geldiğinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırımcı olarak hakkında karar dahi çıkmıştı. O nedenle Türkiye'de dünyanın diğer ülkeleri gibi bu konularda son derece seçicidir. Yemen'deki zulme karşı öyle çok da büyük bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Bahreyn'deki katliam karşısında öyle çok da sert bir tutum almış olduğunu hatırlamıyorum. Müslüman olmayan maktuller hakkında öyle çok da kayda değer bir pozisyon aldığını filan da hatırlamıyorum. O yüzden hani ilk bütün, ama diğer devletler de böyledir. Yani ilke olarak işte insan haklarından şundan buna yana olduğunuzu söylersiniz ama bunun Türkiye dış politikasının belirleyici bir unsuru olduğunu söylemek bence gerçeği yansıtmıyor.
Peki Sinem Hocam, sana aynı soruyla geleyim. Başka bir soru da mesela şuradan da girebiliriz. Mısır ve İsrail ile ilişkileri düzeltmeden Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarının savunulması mümkün müdür diyor. Aynı noktaya dönüyoruz. Yani herkesle kavgalı olduğunda yapmak istediklerini yapabiliyor musun? Ama tabii bunu bir şekilde bu insani dış politika söyleminin pratikte ne kadar uygulanıp uygulanmadığıyla bağlarsan sevinirim.
Tabii burada sadece insani değil, biraz da girişimci dış politika. Yani
o, öyle bir şey de var.
Türk dış politikası genel tanımlaması, yani bu resmi tanımlaması girişimciliği de içeriyor. O yüzden sadece insani ve mazlumların koruyucusu olarak da düşünmemek lazım. Burada girişimcilik ve ticari beklentiler de aslında işin içine giriyor. Mültecilerle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Şimdi evet, mazlumların koruyucusu olmak bir sembolik bir durum, fakat Türk halkı mültecilerin varlığından memnun değil bizim anketin sonucuna göre. İşte ucuz iş gücü yaratması gibi bir kaygı var, güvenlik gerekçeleri var. Yani hiç memnun değilim diyenlerin oranı %30, memnun değilim diyenler var. Bunların toplamına baktığınızda %55 gibi bir orana ulaşıyoruz. Yani bir memnuniyetsizlik söz konusu. Her ne kadar bu biraz evvel konuşurken de bahsettiğim o sınır kapılarının açılması hadisesi sırasında göçmenlerin yaşadıkları ve bir anda da Covid'in gelmesiyle birlikte sınır bölgelerinde yaşanan o felaket diyeyim, bence öyle. Birazcık farklı bir bakış yaratmış olabilir. Tabii bunu değerlendirmek mümkün değil ama biraz öznel baktığımızda, yapılan yardımlara bakıldığında oradaki halka biraz daha farklı düşünülüyor olabilir. Diyerek bu mazlumların korunması kısmını noktalamış olayım. Anketten verilerle destekleyerek.
Kim Türkiye'nin düşmanlarıdır listesinde? Myanmar var herhalde. Myanmar'ın bu listeye girmesini ya da Hindistan'ın...
Rohingya Müslümanlarına yapılanlarla gösterilen...
Ama tabii bu insani ve... İşte girişimci dış politika kapsamında Türkiye'nin son dönemde en çok kullandığı söylemler arasında yapılan yardımlar var. Türkiye'nin yaptığı yardımlar var. Sadece batılı ülkelere değil, bunun dışında Türkiye'nin pek çok, dünyada pek çok ülkeye yaptığı yardımlar var. Çin'de dahil olmak üzere. Ve bununla da yani son dönemde Türk dış politikasının övündüğünü görüyoruz.
Yani boş bir övünme değil. Aslında Türkiye'nin dünyadaki donör ülkeler anlamında baktığınızda yardımlar konusunda çok önde olduğunu da görüyoruz son yıllarda. Bir reklam da yapalım bu arada, araya reklam alayım. Uluslararası İlişkiler Dergisi'nin bir sonraki sayısında bu konuda, yani insani ve girişimci dış politika konusunda önemli bir analiz geliyor. Onu da izlemeye devam edelim. Mithat Hocam, aynı konuyu sana sorayım. Sen de bu konuda görüşlerini açıkla. Bir de hani şöyle de bir soru var. En zor soru aslında bu. Türkiye'nin dostlarının artması diğer ülke haklarının desteğini ve sevgisini kazanması için ne gibi politikalar izlemelidir? Hani sen buna cevap verirsen zaten bütün sorunları çözeriz bence.
Hocam, burada tabii Sinem'in bıraktığı yer önemli bence. Yani insani yardım meselesini dış politikayla karıştırıyoruz. Yani dış politikanın araçları ve bu anlamda dış politikayı destekleyecek bir takım değerlendirmeleri ve noktaları dış politikanın kendisiyle karıştırmak bu arada en büyük gafletlerimizden bir tanesi olmaya başladı. Ve bunun üzerinden de dış politika çıktıları elde edeceğimizi düşünüyoruz. Herhalde o yüzden bu işler bu kadar karışmaya başladı. İşte bakıyorum en son dönemde bu Covid döneminde İngiltere'ye bile yardım yapar duruma geldik. Amerikalılara gönderdik. Yani bu bir ilginç bir ne diyelim kamuoyu yaratma politikası olabilir hem içeride hem yakın çevremizde ama tek başına bunun bir dış politika yapması mümkün değil. İşte bu akşam seyrediyordum. Pakistan'da muhtemelen siz de gördünüz. Ertuğrul Gazi öğrenilmiş vaziyette. Ama kamuoyuna içeriye nasıl öğrettiysek aynı çerçevede Pakistan'da bir kamuoyu oluşturuyoruz. Bu gerçeklerden zaman zaman bizi kopartıyor. Yani bu sizin genel sorunuza en önemli cevap bence başlıkta. Tabii böyle bir elimde ne diyelim altın reçete yok ama en başta Solin'in açtığı yere götürecek gene bizi bu. Eğer bizim etkin ve daha çok dostlarla ve sonuç alan küresel anlamda, bölgesel anlamda sorunların çözümünü etkileyecek adımlar atmamızı sağlayacak bir takım dış politika ne diyelim uygulamaları yaratmamız ve dostlarımızı arttırmamızın yolu bence tutarlı davranmaktan geçiyor ve bu tutarlılık da çözüm alıcı politika yapmaktan geçiyor. Yani bunun çözümünü de tek başına Türkiye'nin çıkarları odaklı yaptığımızda zaman zaman çatışıyoruz. İşbirliklerimizi arttırmak zorundayız. Bu anlamda biraz evvel Doğu Akdeniz'le ilgili sorduğunuz soru bunu gösteriyor. Yani yakın çevresindeki aktörlerin tamamıyla itişen bu çerçevede de hani yavaş yavaş mümkün olduğunca konjonktürü de görüp güç kullanaraktan çözüm üretmeye doğru giden bir aktörün tek başına her konuda çözüm üretmesi mümkün değil ki Amerika süper güçken bunu yapamadı. Elbette işbirliğine ihtiyacımız var. Bu da biraz diplomasinin tek taraflı değil çok taraflı yapıldığını düşünmekten, hatırlamaktan geçiyor bence.
Peki yani bir saate yaklaşıyoruz. Birer soru daha yapıp belki yavaş yavaş kapatmaya doğru gidebiliriz. İzleyicileri de çok sıkmamak lazım sonuçta. Şimdi Türkiye'nin çevresindeki veya ilgilendiği, çevresinde geçtim, ikinci bir çeperdeki ilgilendiği konulara baktığınızda aslında biraz önce galiba Soni söylemişti, çok sayıda ülkeyle işbirliği ya da en azından ilişki içerisinde olması gerektiğini görüyoruz. Yani Suriye'de bir şey geliştirmek istediğinde işte Fırat'ın doğusunda bir şey yaparken Amerika'yla anlaşman gerekiyor bir şekilde. Daha sonra Rusya'yla anlaşman gerekiyor. İdlib'de bir şey yaparken Rusya'yla konuşman lazım. Doğu Akdeniz'de bir şey yaparken Avrupa ülkelerini dikkate alman gerekiyor. Libya'da hareket halindeyiz. Orada şu anda Amerika'yla belli bir diyalog içerisinde olduğumuz anlaşılıyor. Bir taraftan Rusya'yla konuşuyoruz. Avrupa Birliği her zaman Türkiye'ye yakınında ve önemli bir bağlantı. Ve nitekim zaten bir izleyicimizin de dediği bir şey var. AB'ye destek oranı ne olursa olsun %50'lerde tutulabiliyor, tutunuyor Türk kamuoyunda. Üçünüzün de aynı konuda görüşünü alarak bitireyim. İsterseniz bu sefer Sinem'den başlayayım, sesini açabilirsem. Hani Türkiye'nin Avrupa Birliği, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile olan bu nefret-aşk ilişkisi yakın çevresindeki sorunlara çözüm bulma veya kendi politikalarını ilerletmede nasıl bir etki yapıyor? Özellikle sen istersen Avrupa üzerinden cevap ver. Hani Türkiye Avrupa Birliği ile bir şekilde işbirliği yapabilse daha iyi olur mu pek çok dış politika sorunu açısından? Tabii burada şeyi de unutmuyoruz. Yani suçu sadece Türkiye tarafına atmıyoruz. Bu işler hani iki kişi gerekiyor tango için. Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin de eminim problemleri ve sorunları vardır ama biz kendi açımızdan bakıyoruz. Evet, Sinem Hocam.
Şimdi Avrupa Birliği tarafında baktığımızda Avrupa Birliği'ni hani önce Avrupa Birliği tarafına biraz eleştirileri yönlendirirsek zaten dış politikada sorun yaşayan bir kurumdan bahsediyoruz. Bir birlik içinde hareket edemediği halleri en basit örneği, en yakın örneği Libya'da görüyoruz. Ülkelerin farklılaştırılmış politikalarında İtalya'nın, Fransa'nın birbirinden bağımsız hareket etmesi, Almanya'nın onları toparlamaya çalışması gibi tek başına Avrupa Birliği'nin bir Avrupa Birliği'ni temsilen dış politika yürütemediğini görüyoruz. Ama bunun ötesinde bu tabii Türkiye Avrupa Birliği ile işbirliği yapmasın. Zaten Avrupa Birliği dış politikasında yeknesak bir şekilde hareket edemiyor demek de asla doğru değil. Türkiye özellikle yakın coğrafyasındaki gelişmelerde Avrupa Birliği ile birlikte hareket etse, Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleriyle birlikte hareket edebilse farklı sonuçlara ulaşabilir. Fakat tabii bu o kadar çok dinamikle yönetilen bir süreç ki Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden bağımsız hale de getiremezsiniz. İnatlaşmadan bağımsız hale de getiremezsiniz. Dolayısıyla çok karışık bir dış politika ilişkisinden bahsediyoruz. Hem üyelik sürecinin yönlendirdiği, hem Avrupa Birliği'nin dış politikasının belirgin olmadığı, hem Türkiye'nin, bunu da söylemek lazım, yakın coğrafyasındaki krizlerin de Avrupa Birliği'nin çok girmek istemediği, çok bulaşmak istemediği, Türkiye sınırında bırakmak istediği genelde krizler olması da burada belirleyici. Ama günün sonunda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile birlikte hareket ediyor olması dış politikasındaki temel konularda farklılaştırılmış sonuçlar yaratabilir, bir etki yaratabilir en azından. Ama tabii bunu yani o kadar da abartmamak ve büyütmemek lazım bu söylediğimi. Bir yandan Amerika faktörü, bir yandan Rusya faktörüyle birlikte düşünmek gerekir diye sonuçlandırayım.
Tamam. Mithat Hocam, son söz olarak konuş diye sana görüntünü de açtık.
Bakalım ne olacak.
Evet. Aynı soru sana.
Hocam, ben şöyle düşünüyorum. Aynı soruya baktığımızda Türkiye'nin bu çerçevede işbirliği yapması ve önünü açması gerekir ama bence son dönemdeki en büyük sorun Türkiye'nin dış politika yaparken bölgesel politikalarında da küresel ilişkilerinde de tamamen kendi sorunlarına odaklı olarak davranmaya başlamasının yarattığı bir takım sıkıntılar çekiyoruz. Neyi kastediyorum burada? Yani İşbirliği yapabileceğimiz alanları neredeyse tamamen kendi sorunlarımıza odaklandığımızda başka bir bölgenin sorunlarına ya da bölgesel aktörlerin sorunlarına katkı sağlayacak, küresel alana gidecek konulara odaklanmadığımızda sorun yaşıyoruz. Ki bu aşağı yukarı son 4-5 yıldır çok artan biçimde kendisini gösterdi. Daha önceki dönemde Türkiye'nin dış politikasını biz de, iktidar da, karar alıcı da farklı biçimde yorumlarken şimdi aynı mesele üzerine odaklıyız. Mesela Doğu Akdeniz'in ya da Libya'nın ya da Suriye'nin yakın dönemdeki geleceğinin geçtiğimiz 3-4 yılda en büyük ortağımız olan Rusya ile sorun yaratacağını görmek için kahin olmaya gerek yok. Çünkü sona doğru geliyoruz ve bu çerçevede Türkiye yakın çevresindeki gelişmeleri, sorunları çözmek, önüne bakan bir perspektif geliştirmek üzere bir takım işbirlikleri uzun vadeli planlamalarla gitmiyor hiçbir yere. Bence dış politika yapımızdaki en büyük sorun bu. Örneğin Rusya ile bu yakın dönemdeki yakın ilişkilerimizin yakın çevremizde çözdüğü hiçbir sorun yok. Ne bizim çıkarlarımıza uygun ne de bunları sorun gören diğer aktörlerle. Doğu Akdeniz'de benzer sorunlarla yaşamaya başladık. Avrupa ile ilişkilerimizde benzer soru işaretlerimiz doğdu. Bence sorun buradan kaynaklanıyor. Kendi sorunlarımızı o kadar büyüttük ve bu sorunları bir beka meselesine çevirdik. Dolayısıyla bunları kimseyle müzakere edip yeni bir takım perspektiflerle dış politika yapıp yapıcı bir takım çözümler üretecek bir aktör kimliğinden çıkmaya başladık. Çünkü her türlü konu, her türlü işbirliği mekanizması, farklı aktörlerin bir takım beklentileri şu ya da bu şekilde Türkiye'nin beka meselelerine dokunur hale geldi. Bu kadar geniş konularda, bu kadar dar alana hapsolduğunuzda da ne yaratıcı olabiliyorsunuz ne de çevrenizi dönüştürücü bir aktör olarak hareket edebiliyorsunuz. Bana öyle geliyor.
Evet, Soli, sen de aynı soru ve seninle bitirelim artık.
Çok kısaca o zaman. Şimdi bir kere örneğin şimdi Libya meselesi. İyi, doğru, kötü, yanlış neyse Türkiye bir hamle yaptı Libya'da ve oradaki iç savaşta bir denge oluşturdu. Şimdi bana göre bu belki Berlin'deki diplomatik masayı yeniden kurdurmak için filan kullanılmadı. Şimdi burada Fransa'nın tepkisine bakıyorum ve sinir oluyorum. Yani Fransa'nın Libya'da bulunma hakkı var, Türkiye'nin yok. Şimdi bunun ya böylesi bir tatsızlığın yaşanmasının sanıyorum sebeplerinden birisi Türkiye'nin çok uzun zamandır müttefikleriyle Mithat'ın da demiş olduğu gibi konuşmayı unutmuş olması. Bundan bir kere vazgeçmek gerekiyor. İkincisi de sert gücümüz, dronlarımız, şunlarımız, bunlarımızla elde edilmiş olanları çok çabuk nasıl diplomatik başarıya döndüreceğiz üzerinde bence biraz daha fazla kafa yormak gerekiyor. Çünkü şundan korkuyorum. 20 küsur bin yanılmıyorsam Türkiye'nin Suriye'de askeri var. Libya'da ne olduğunu filan bilmiyoruz. Oralara silah gidiyor, şu gidiyor, bu gidiyor. Oraya gönderilen Suriyelilere para ödendiği söyleniyor filan. Şimdi bütün bunların bir de maliyeti var. Ve Türkiye'nin bu maliyeti 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl daha taşıması bugünün şartlarında bana normal, mümkün gelmiyor. Bu daha Türkiye'den zengin ülkeler için de taşınabilecek bir yük değil. Hazır avantaj yakalanmışken bence diplomatik alanın açılması Türkiye'nin çıkarını olacaktır. Ve o zaman gerçekten bir dış politika stratejisinden de belki bahsedebiliriz.
Teşekkürler. Bence güzel bir ufuk turu yaptık. Bir saate çok az kaldı. Bir saat içinde bitirmek vaadimiz de var zaten. Son olarak herkes isterseniz birer dakika daha genel olarak bu anket size ne diyor konusunda bir şey söylemek isteyen var mı? Sinem Hocam, sen bir şey söyleyeceksin galiba. Sesini açabilir miyim? Açmaya çalışayım.
Bir soru geldi de ona dikkatinizi çekmek istedim. Amerika Birleşik Devletleri ile 2019'da ki bakış 2020'de nasıl olumlu hale dönüştü şeklinde.
Peki sen buna cevap ver.
Ben cevaplamayayım. Soli Hoca'ya yönlendirelim soruyu bence.
Topu Soli'ye attı. Peki.
Ben soruyu sordum.
Bence onun cevabını Mithat Hoca verdi. Türkiye ile Rusya'nın işbirliği yapabilmelerinin bir takım sınırları vardı. O sınırlara gelindi ve Türkiye Rusya ile ve diğerleriyle tek herkesle cenk yapamayacağını aynı anda gördü. Amerika ile de çakışan bir takım çıkarları ortaya çıktı. Ve mesela işte dediğim gibi Amerikalılar bunu anons etmeseler bile Libya'da bu gözüküyor. Gene duyduğumuz kadarıyla İdlib'de Amerikalıların pasif de olsa bir desteği bir şekilde var. Burada bir de sonuç olarak 68 yıllıkta bir müttefiklik var. Biz bunu beğensek de beğenmesek de. Belki şunu söyleyerek ben bitireyim. Bizi izleyenler ya da genelde kamuoyu böyle bir batı diyorlar ve o biliyorsunuz tek kişi kalmış canavar falan. Ya bu batı dediğiniz ülkeler yüzyıllarca zaten birbiriyle de didiştiler. Bugün de aralarında büyük çıkar çatışmaları var. Hani ortada böyle yekpare emaye bir buzdolabı gibi bir şey yok. Herkes bir şekilde günü kurtarmaya da çalışıyor. Siz onun bir parçasısınız. O parçanın içinde kendi çıkarlarınızı bağlantılar ve ittifaklar kurarak daha da iyi koruma imkanına sahipsiniz. Bunu keşke daha fazla değerlendirsek.
Peki. Teşekkür ediyorum hepinize. Bir saati bulduk. Bazı sorular var aslında, gelmeye devam ediyorum. Onu Facebook ve internet üzerinden cevaplarız bir dahaki programda. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız ve bu saatte Türk dış politikasını anlamamıza katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki panorama söyleşilerinde görüşmek üzere diyoruz.